Ayrım 10.
Kimsenin kendi işine karışmasını istemezdi. İsyan geliştikçe işine karışanlar da çoğalıyordu. İsyancılar kasabanın üst yanındaki köylere yaklaştıkça Müslümanların öfkesi artık sınır tanımıyor. Yalnız isyancıları, casusları ya da öyle sandıklarını yakalayıp komutanın karşısına getirmekle kalmıyor, cezanın infazına da karışmak istiyorlardı. Böylece bir gün kasabalılar o büyük su baskınında hoca ve hamamla şakalaşma cesaretini kendinde bulan rahip Mihailo'nun başını da orada götürdüler. Mihailo Sırplara karşı duyulan kin ve intikam isteğine kurban giderek can verdi. Çingene çocukları da onun ölü dudakları arasına bir sigara sıkıştırdılar. Bunlar Hayrettin'in çok kızdığı ve elinden geldiğince de engel olmaya çalıştığı şeylerdi. Şişman Hayrettin ansızın şarbon hastalığından ölünce yerini onun kadar becerikli olmayan başka bir cellat aldı. Daha birkaç yıl savaş devam ettiği sürece Kapıya'nın üstünde başlar eksik olmadı. Böyle zamanda insanların da yüreği katılaştığı için artık bu görünüm bir tepki yaratmıyordu. Önünden öylesine ilgisizce geçiyorlardı ki bu serginin sona erdiğinin farkında bile olmadılar. Sırbistan isyanı bastırılınca karakolda önemini ve anlamını kaybetti. Artık köprüyü geçmek serbest olduğu halde nöbetçi hala orada yatıyordu. Eğer bir gece unutulan bir mum yüzünden yangın çıkmamış olsaydı bu durum daha ne kadar sürüp gidecekti Allah bilir. Günün boğucu sıcağından iyice kızmış olan çıralı tahtalar dibine kadar yandı. Sadece beyaz köprüyü değil, çevredeki bütün dağları aydınlatan, ırmakta hızlı ve bulanık yansımalar yapan bu büyük ateşi halk heyecanla seyretti. Gün ağardığı zaman köprü gözlerinin önüne yine eskisi gibi çıktı. Yıllarca Kapıya'yı kapatmış olan o çirkin tahta binadan kurtulmuştu. Beyaz taşları yanmış ve isten kararmıştı ama yağmur ve kar bütün bunları çok geçmeden yıkayıp temizledi. Karakoldan ve ona bağlı kanlı olaylardan birkaç hazin anıdan başka bir şey kalmadı. Onlar da yavaş yavaş silikleşti ve yeni kuşakla hafızalardan silindi. Kapıya kasabalılar için yine eski biçimini almıştı. Kasabadan gelirken soldaki terasa kahveci takımlarıyla yerleşti. Mangalını yaktı. Sadece çeşmenin suyu akmıyordu. Çünkü musluk görevini yapan ejderha başı kırılmıştı. Yine halk sohbet etmek, iş üzerine konuşmak ve tatlı tatlı uyuklamak için sofaya gelmeye başladı. Yaz geceleri gençler kafileler halinde şarkı söylüyorlardı. Bir gönül ağrısını dindirmek isteyen ya da uzak diyarların serüvenlerinin özlemini çeken gençler gelip oraya oturuyorlardı. Dar çevrelerde daima gençlerin yüreklerinde yaşayan bir istektir bu. Bu olaylardan 20 yıl sonra köprünün üstünde şakalaşıp şarkı söyleyen artık yeni bir kuşaktı. Ne o heyula gibi yükselen biçimsiz karakolu, ne nöbetçinin boğuk haykırışını, ne Hayrettin'i, ne de atasözü haline gelmiş bir ustalıkla kestiği başları hatırlıyorlardı. Sadece bahçelerden şeftali çalan çocuklara ihtiyar kadınların şöyle bağırdıkları işitiliyordu. Hay seni Hayrettin alsın inşallah. İnşallah ananın başını köprüde görürsün. Ama tahta perdeden atlayıp kaçan çocuklar bu bedduaların anlamını kavrayamazdı. Yalnız hoş bir şey olmadığını bilirlerdi. Böylece köprünün yanında kuşaklar birbirlerini kovalayıp geçiyor, sonra köprü insanoğlunun kaprisiyle gelip geçici ihtiyaçlarından doğan izleri bir toz gibi üzerinden silkip atıyor ve yine değişmez, değiştirilmez biçimiyle hep aynı olarak kalıyordu. 7. Kasabada ve köprüde zaman akıp gidiyor, yıllar onar onar atlıyordu. 19. yüzyılın ortalarına doğru geçen onar yıllarda Türk İmparatorluğunu için için yakan bir ateş kemirip eritmekteydi. Ama görünüşte bu yıllar kuraklıklara, su baskınlarına, salgın hastalıklara ve her çeşit üzüntülere rağmen çağdaşlar için bir ölçüde mutlu ve durgun geçen yıllardı. Çünkü bütün bu olaylar birer birer geliyor, uzun bir sessizlik döneminden sonra kısa süren bir kasırga gibi gelip geçiyordu. Bosna ve Belgrad paşalıkları arasındaki sınır tam kasabanın üstünden geçiyordu. Bu sınır zamanla daha açık seçik bir biçimde belirmeye, iki ülke arasında bir sınır anlamını taşımaya başladı. Bu durum o çevrenin olduğu kadar kasabanın da yaşam koşullarını değiştiriyor, ticareti, ulaşımı, kamuoyunu ve Müslümanlarla Sırplar arasındaki ilişkileri de etkiliyordu. Yerli Müslümanlardan yaşlılar gözlerini kırpıştırarak, kaşlarını çatarak bu değişikliğe inanmak istemiyorlardı. Bu korkunç hayaleti karşılarından kovmak istermiş gibi öfkeleniyor, onu tehdit ediyor, birbirleriyle konuşmalara girişiyor, sonra yine hoşa gitmeyen yeni olaylar onları korkutup telaşa düşürünceye kadar aylarca bu gerçeği unutuyorlardı. Bir gün Veletovlu bir Müslüman sınırdan aşağı inerek kapıya da oturdu. Orada toplanan yerli Müslüman eşrafına Veletov'da olup bitenleri büyük bir heyecanla anlatmaya başladı. Veletovlu'nun anlattığına göre kışın bir aralık köylerinin üst yanına Jovan Mičić adında şomağızlı biri gelmişti. Ruyan serdarı olan bu adamın şöhreti çok kötüydü. Taaril'den yanında silahlı bir müfrezeyle gelmişti. Sınır dolaşıp ölçüyordu. Ne yaptığını, hangi amaçla böyle davrandığını soranlara çalımlı çalımlı kimseye, hele dininden dönmüş boşnaklara hesap vermek zorunda olmadığını ama öğrenmekte pek diretirlerse Sırbistan sınırının nereye kadar uzanacağını ve Sırbistan'ın nereleri işgal edeceğini anlamak üzere Miloş tarafından gönderildiğini söyledi. Veletovlu hikayesini şöyle sürdürdü. İlkin, gavurun içkiyi fazla kaçırdı. Ne söylediğini bilmediğini sandık. Çünkü onun ne zaman bir haydut ve kötü bir insan olduğunu çoktan biliyorduk. Abuk subuk konuşuyor diyerek sözlerine inanmadık ve bir daha da bunu düşünmedik. Aradan daha 2 ay geçmeden adam yine göründü. Bu sefer yanında Miloş'un ordusundan bir çeteyle soluk yüzlü, yumuşak huylu, İstanbullu bir de padişah elçisi vardı. Gözlerimize inanamıyorduk. Ne yazık ki bu gelen elçi de herifin söylediklerinin hepsini doğruladı. Sırbistan'ı Miloş'un yönetmesi ve yönettiği yerlerin nerelere kadar uzandığının belirlenmesi için padişah buyruğu çıkmıştı. Elçinin adamları Tetrebitse'nin altındaki yokuş boyunca direkleri sıralamaya başlayınca Mičić öfkeyle direkleri söküp fırlattı ve leşini köpekler paralaya sıcıya bu pis gavur elçinin üstüne yürüdü, onu bir köpeği paylar gibi payladı, idam cezasıyla korkuttu. Sınır oradan geçmiyor diye bağırdı. Sınırı Rus çarıyla sultan belirlediler. Bu konuda Prens Miloş'a bir de ferman gönderdiler. Şimdi sınır Lim Irmağı boyunca dosdoğru Vişegrad Köprüsü'ne gidiyor. Oradan da Drina boyunca bütün bu topraklar Sırbistan'a kalıyor. Bu da geçici bir zaman için. İleride daha da genişletmek gerekecek. Elçi onu güç bela yatıştırabildi ve mesele şimdilik bu kadarla kaldı. Ama o zamandan beri içimize bir kurt düştü. Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Uvitsalılarla konuştuk. Onlar da ne yapacaklarını, bu işin nereye varacağını bilmiyorlar. 2 sefer hacca gitmiş ve 90'ını aşmış olan ihtiyar Hacı Zuko, bir kuşak geçmeden Türk sınırının 15 konak uzağa ta Karadeniz kıyılarına kadar gerileceğini söylüyor. Vişegradlılar bu Veletovlu'yu büyük bir dikkatle dinlemişlerdi. Görünüşte sakin olmalarına rağmen çok üzgün ve şaşkındılar. Dinledikleri şeyler onlara öylesine dokunmuştu ki yerlerinde duramıyorlardı. Görünmeyen güçlü bir dalga altındaki taş köprüyü sarsmış gibi oturmakta oldukları taş sıralara sımsıkı tutunmuşlardı. Sonunda kendilerini biraz topladılar ve bu olayı önemsiz gösterecek sözler söylemeye başladılar. Kapıya da tatsız haberlerden, acı düşüncelerden, fazla ciddi sorunlardan, üzüntülü konuşmalardan hoşlanılmazdı. Çünkü bütün bunların iyi bir belirti olmadığı bilinirdi. Veletovlu'nun söylediklerini kimse çürütemiyor, onu nasıl susturup yatıştıracağını da kimse bilemiyordu. Bundan ötürü onun getirdiği kötü haberlerle kendi yüksek Veletovası'na dönmesini dört gözle bekliyorlardı. Gerçi bununla üzüntüleri azalmış olmayacaktı ama buradan uzaklaşmış olacaktı. Adam gittikten sonra yaşamın tadını kaçıran, geleceği korkunç gösteren konuşmalardan kurtulduklarına, eski alışkanlıklarına dönebileceklerine, kapıyalarında eskisi gibi rahat rahat oturabileceklerine sevindiler. Dağın ardında geçen olaylara gelince, varsın onları da zaman değiştirsin, hafifletsin de. Zaman eserini tamamladı. Hayat güneşin altında hiç değişmemiş gibi akıp gitti. Kapıya'da konuşulan şeylerin üstünden de 30 yıla yakın bir zaman geçti. Ruyan Serdarı'yla Türk elçisinin sınır boyunca diktikleri direkler kökleşmişti. Biraz geç gelişmişti. Ama Türklere acı meyvelerini vermeye başlamıştı bile. Türkler Sırbistan'daki en son şehirlerinde bırakmak zorunda kaldılar. Bir yaz günü Vişegrad Köprüsü, Uvitsa'dan kaçıp gelenlerin oluşturduğu acıklı bir kafileyle doldu. Kapıya'da güzel grupların uzun sürdüğü sıcak günlerden biriydi. Kasabalı Müslümanların çarşıdan dönüp her iki terasa doldukları saatti. O devirde kavunlar sepetlerle getirilirdi. Olgun kavun ve karpuzlar gündüzleri soğutulurdu, geceleri de onları satın alır sofrada oturup yerlerdi. Çoğu zaman iki arkadaş karpuz kırmızı mı yoksa beyaz mı çıkacak diye bahse tutuşur, bahsi kaybeden parayı öder, sonra oturup konuşarak şakalaşarak onu birlikte yerlerdi. Taş teraslar daha günün sıcaklığını koruyordu ama güneşin batışıyla birlikte ırmaktan serin bir rüzgar esmeye başlardı. Suyun ortası pırıl pırıl yanar ama kenarları sazlarla söğütlerin dipleri gölgeli koyu yeşil görünürdü. Etrafa çevreleyen tepeler batan güneşin altında kızıla boyanırdı. Yalnız bazılarının rengi çok kırmızı, bazılarının ise belli belirsizdi. Kapıya'dan göz alabildiğince uzanan amfiteyatrın güneybatısında her an renk değiştiren kimi parlak kimi soluk yaz bulutları olurdu. Bu bulutlar Kapıya'nın en güzel manzaralarından biriydi. Gün ağarıp güneş yükselmeye başlayınca dağların ardından yığınlar halinde gelirlerdi. Bu beyaz gümüş rengi ve gri bulutlar periler ülkesindeki şahane binaların düzensiz renk renk kubbeleriymiş gibi görünürdü. Belli bir büyüklüğe varınca güneşin kavurduğu kasabanın üstünde öylece ağır ve hareketsiz asılı kalırlardı. Akşam üzerleri köprüde oturan Müslümanların gözleri önünde her zaman bu bulutlar vardı. Tıpkı sultanın beyaz ipek çadırları gibi. Onları seyrederken gözlerinde savaşlar, yiğitlik sahneleri, şahane ve lüks bir hayat canlanırdı. Kasabanın çevresindeki yaz bulutlarını karanlıklar kaplayınca ay ve yıldızlar yepyeni büyülü bir ülke yaratırdı. Kapıya'nın bu değişik ve eşsiz güzelliğini hiçbir zaman yaz gecesinin bu saatinde olduğu kadar yoğun duyamazdınız. İnsan sihirli bir asma salıncakta gibi olur, karaları aşar, sularda yüzer, uzayda uçar ama yine de kasabasına, bahçesiyle, meyvalıklarıyla, erikleriyle, beyaz evine sımsıkı bağlı kalır. Böyle bir evi, çarşıda bir dükkanı olmayan sıradan kasabalılar da orada oturup kahvelerini içer, sigaralarını tellendirirken yeryüzünün zenginliklerini ve tanrısal nimetlerin sonsuzluğunu da bu saatte duyarlardı. Zamanında düşünülmüş, iyi bir yere kurulmuş, başarıyla bitirilmiş bir yapı, sağlam ve güzel olunca bütün bunları insanlara hem de yüzyıllar boyunca sağlayabiliyordu. İşte yine sohbetlerle, şakalaşmalarla, birbirine ve geçenlere takılmalarla geçen akşamların birindeyiz. Canlı ve gürültücü şakalara en çok hedef olan kısa boylu, güçlü kuvvetli, tuhaf görünüşlü bir gençti. Bu tek gözlü Salko'ydu. Salko vaktiyle kasabaya gelmiş bir er ya da subayla bir çingenenin kadının oğluydu. Zaten babası bu istemediği oğlu doğmadan kasabadan ayrılmıştı. Az sonra annesi de ölünce çocuk anasız babasız büyüdü. Bütün kasaba ona baktı, yardım etti. O hem herkesindi hem de hiç kimsenin. Gider evlerde, dükkanlarda çalışır, kimsenin yapmak istemediği şeyleri yapar. Lağımları, kanalizasyon çukurlarını temizler, ölen hayvan leşlerini, suyun sürükleyip getirdiği her şeyi gömerdi. Hiçbir zaman bir evi, bir soyadı, belli bir işi olmamıştı. Ayakta ya da yürürken nerede olsa yemek yerdi, ambarlarda yatar, başkalarının verdiği alaca bulaca elbiseleri giyerdi. Daha küçükken sol gözünü kaybetmişti. Dürüst, neşeli, içkiyi seven tuhaf bir tipti. Kasaba halkına sadece yaptığı işlerle değil, onlara şaka etmek, alay etmek fırsatını vermekle de hizmet ederdi. Hava olgun kavunla yeni kavrulmuş kahve kokuyordu. Güneş batmış ama Molyevnik'in üstünde parıldayan o büyük yıldız henüz doğmamıştı. İşte o anda en basit şeylerin bile önemli, büyük bir görünüme büründüğü, kuşku dolu özel bir anlam kazandığı anda Ujitsa'dan gelen bir göçmen kafilesi köprüde göründü. Adamların çoğu yaya olarak üst baş toz içinde iki büklüm yürüyorlardı. Küçük atların üstünde de sarınıp sarmalanmış kadınlar, sandıklara, değneklere bağlanmış küçük çocuklar sallana sallana geliyorlardı. Ama o da cenazenin arkasından geliyormuş gibi yürüyor, gözlerini yerden kaldırmıyordu. Bu hali ise onu buraya sürükleyen felaketi daha güçlü olarak belirtiyordu. Kimi ipe bağlı bir keçi sürüklüyor, kimi de kucağında bir kızı taşıyordu. Hepsi de susuyordu. Çocuklar bile ağlamıyorlardı. Nal sesleriyle adamların ayak seslerinden, beli bükülmüş beygirlerin üstünde birbirine çarpan bakırların tıkırtısından başka ses duyulmuyordu. Yorgunluktan bitkin bu mahvolmuş insanların gelişiyle üstünde taşlaşmış gibi kala kaldılar. Gençler birer duvar oluşturdular, kafile aralarından geçti. Kasaba halkından kimisi onlara selam vererek konuşuyor, bir şeyler ikram etmeye çalışıyordu. Ama onlar selamlarına ancak karşılık veriyor. Bu gece konaklayacakları Okolişte'ye karanlık basmadan varmak istiyorlardı. Aşağı yukarı 120 aile vardı. Yüzden fazlası Saraybosna'ya gidiyordu. Belki de onları orada misafir edeceklerdi. 15 aile kadar da kasabada kaldı. Bunlar da burada akrabaları olan kimselerdi. Bu yorgun insanlardan yalnız bir tanesi, ailesi ve kimsesi olmayan dışarılıklı fakir bir adamdı. Bir an kapıya da bol bol su içti, ikram ettikleri sigarayı aldı. Tozdan üstü başı bembeyaz kesilmişti. Gözleri ateşi varmış gibi parlıyor, bakışları hiçbir şeyin üzerinde durmuyordu. Sigarasının dumanını zevkle savurarak etrafı o parlak, tatsız bakışlarıyla süzüyor, bazılarının çekine çekine sordukları nazik sorulara bile karşılık vermiyordu. Suyunu içtikten sonra uzun bıyıklarını sildi, kısaca teşekkür etti, yorgunluğun verdiği acılıkla birkaç söz söyledi. Burada oturmuş gülüp eğleniyorsunuz ama Stanshevats'ta neler olduğunun farkında bile değilsiniz. İşte biz Müslüman topraklarına göç ettik. Ama sizler sıranız gelince acaba nereye gideceksiniz? Bunu kimse bilmez. Hiçbiriniz de düşünmüyorsunuz. Adam birden sustu. Bu söyledikleri daha bir süre tasasız kalacak olan bu insanlar için çok fazla, ona ne susmaya ne de her şeyi açıkça anlatmaya izin veren kederi içinse çok azdı. Onun için birden susmuştu. Teşekkür etti, veda etti ve kafileye yetişmek için acelece uzaklaştı. Hep birden ayağa kalkarak ona iyi yolculuklar dilediler. Bütün gece kapıyanın üstünde hüzünlü bir hava esti. Herkes susmuş, düşünceliydi. Tek göz bile merdivene oturmuş hareketsiz duruyordu. Kazandığı bir bahis sayesinde yediği karpuzun çekirdekleri etrafa dağılmıştı. Başını koluna dayamış, gözlerini yere eğmiş, yakın bir geleceğin derinliği bakıyordu. Herkes vaktinden önce dağıldı. Ertesi gün her şey yine normal halini aldı. Vişegradlılar mutsuzluğu hatırlamasını sevmezler. Hiçbir şeye de önceden üzülme alışkanlıkları yoktur. Gerçek hayatta zaman zaman böyle durgunluk çağları vardır. Onu hiçbir zaman erişilmeyen güvenilir bir hayatın özlemiyle karartmanın anlamı yoktur. 19. yüzyılın ortalarında bu 25 yıl içinde Sarajevo'da iki sefer veba, bir seferde kolera salgını oldu. Bu tür durumlarda kasabalılar Hazreti Muhammed'in müminlerine böyle zamanlarda yapmalarını öğütlediği şeyleri yaparlardı. Bir yerde hastalık görülünce gitmeyin. Çünkü hastalığı alabilirsiniz ama hastalığın olduğu yerde bulunuyorsanız oradan da çıkmayın çünkü hastalığı başkalarına bulaştırabilirsiniz. Halk zorlanmadıkça peygamber bile söylese sağlık kurallarına boyun eğmediğinden hükümet işe karışır, her salgında postanın yolcuların gelip gitmesine engel olurdu. O zaman kapıyanın yaşamı da değişirdi. Düşünmek ya da şarkı söylemek için oraya toplananlar, işsizler, güçsüzler ortada kaybolurdu. Köprünün üstünde o ayaklanma zamanlarında olduğu gibi her gece nöbetçi beklerdi. Sarajevo'dan gelenleri durdurur, tüfeklerini sallayarak bağırarak onları geri çevirirlerdi. Atlı postaların getirdikleri mektupları alır ama önlem almaktan da geri kalmazlardı. Kapıya da beyaz duman çıkaran güzel kokulu bir odundan küçük bir ateş yakarlar. Zaptiyeler mektupları birer maşayla tutup bu dumandan geçirirlerdi. Ancak böyle de enfekte olan mektuplar gönderilir ama hiçbir eşya kabul edilmezdi. Başlıca görevleri mektuplarla değil insanlarla uğraşmaktı. Her gün birkaç kişi gelir giderdi. Yolcu, tüccar, postacı gibi. Tam köprünün giriş yerinde bir nöbetçi beklerdi. Daha uzaktan görür görmez eliyle yaklaşmanın yasak olduğunu anlatan bir işaret yapardı. Durumu açıklamak, geçebileceğini kanıtlamak isteyen yolcuyla tartışmalar başlardı. Her gelende mutlaka kasabaya girmek niyetindeydi. Kolera ile bir ilişkisi bulunmadığını, sağlıklı olduğunu iddia eder, hastalığın çok uzaklarda, Sarajevo'da olduğunu anlatmaya kalkar. Bu açıklamayı yaparken yolcular yavaş yavaş ilerler, kapıya yaklaşırlardı. Burada öteki nöbetçiler de söze karışır, elleriyle hareketler yaparak bağıra çağıra tartışırlardı. Bu bağırışmaların başka bir nedeni de vardı. Köprüde nöbet bekleyenler günlerini rakı içerek, soğan yiyerek geçirmekteydiler. Görevleri onlara bu hakkı veriyor çünkü her ikisinin de koleraya iyi geldiğine inanılıyordu. Onlar da bu haklarından fazlasıyla yararlanıyorlardı. Yolcuların çoğu zaptiyeleri inandırmaya çalışmaktan, yalvarmaktan yorulur, istediklerini yapamayacakları için üzülerek dönerlerdi. Ama bazıları da çok inatçı olur, direnir, saatlerce beklerdi. Eğer zaptiye şefi Salko Hedo oradaysa beklemeye değmezdi. Çünkü Hedo tam anlamıyla bir memurdu. Karşısındaki adamı ne görür ne de söylediğini işitirdi. O ancak yürürlükteki kanunlara uymalarını söylemek için ağzını açardı. Görev başında kör ve sağır, işi bitti mi de dilsiz olurdu. Yolcu boş yere ona yalvarır, iltifat ederdi. Saliha, ben sağlıklıyım. Öyleyse geldiğin yere sağlıkla git. Hadi çek arabanı. Hedo ile tartışılmazdı. Emrindekilerde yine de biraz umut vardı. Kimi yolcu tartışmayı bırakır konuşmaya dalar, başından geçen felaketleri anlatırdı. Yola çıkmasının nedenini ve başından geçen felaketleri sayar dökerdi. O zaman aralarında sanki bir bağ kurulurdu. Çünkü onu daha iyi tanımış olurlar, hiç de koleralı bir adama benzetmemeye başlarlardı. Zaptiyelerden biri kasabaya gidip istediği adamı onun adına görebileceğini söylerdi. Bu yumuşamanın ilk basamağıydı. Yolcu işin aracılığıyla görülemeyeceğini bilirdi. Zaten nöbetçiler rakı tedavisinden yarı sarhoş haldeydi. Yolcu konuşmayı uzatır, yalvarır, kah bir fıçı şarap vaat eder, kah bir sevap işleyerek cenneti kazanmasını öğütler ve bu uysal bulduğu zaptiye ile yalnız kalıncaya kadar böyle sürüp giderdi. Uzayan bir tartışma yarı yarıya kazanılmış sayılırdı. Yufka yürekli zaptiye duvardaki yazıyı okuyormuş gibi başını çevirir, kollarını arkasında kavuşturur ve sağ avucunu açardı. İhtiyatlı yolcu anlaştıkları parayı usulcacık adamın avucuna bırakır geçer ve kasabada gözden kaybolurdu. Nöbetçi de yerine döner, bir soğanı ikiye böler, rakısına meze yapar, birden neşelenir, tekrar kendisinde kasabayı koleradan koruma gücünü bulurdu. Mutsuzluklar da sonsuz değildir. Bir bakıma mutluluğa benzer. Geçip gider, daha doğrusu biçim değiştirir. Kapıya da hayat yine eskisi gibi sürdü ve köprüye ne yüzyıllar ne insanlarla olan ilişkilerindeki hazin değişiklikler bir şey yapabilirdi. Bütün bunlar üstünden tıpkı parlak ve cilalı kemerleri altından akan azgın sular gibi gelip geçerdi. 8. Köprünün başına gelen ve kapıya da hayatı durduran yalnız savaşlar, salgın hastalıklar, göçler değildi. Olduğu yıla adını veren ve uzun zaman hafızalardan silinmeyen bazı olağan dışı olaylar da vardı. Kapıyanın sağında ve solundaki taş korkuluklar aşınalı çok olduğundan ötekilerden biraz daha koyuydu. Yüzlerce yıldan beri köylüler köprüyü geçerlerken dinlenmek için yüklerini oraya bırakırlardı. Bir başlarına gelenler birbirlerini beklerken dirseklerini oraya dayayarak altlarından akan pırıl pırıl temiz köpüklü suları seyrederlerdi. Ama onu seyredenler hiçbir zaman bu yılın Ağustos ayının son günlerinde olduğu kadar kalabalık olmamıştı. Yaz henüz bitmek üzere olduğu halde sular yağmurlardan bulanmıştı. Kemerlerin arasındaki anaforlar beyaz köpüklerden görünmüyordu. Bu dönen köpüklerin içinde tahta parçaları, ağaç dalları, saman çöpleri birbirlerini kovalıyordu. Ama korkuluklarda başlarını kollarına dayamış suyu seyredenler artık onlara söyleyecek bir şeyi kalmayan, çoktandır tanıdıkları bu ırmağa bakmıyor, suyun yüzünü araştırıyor ve orada tıpkı konuşmalarında olduğu gibi onları çok şaşırtan ve üzen zalim bir alın yazısının izini bulmaya çalışıyorlardı. O günlerde kapıya da hiç görülmedik bir olay olmuştu. Bunun geçmişte de hiçbir örneği yoktu. Belki de Dirina'da bir köprü ve bir kasaba bulundukça da eşine rastlanmayacaktı. Olay bütün kasabayı üzmüş, sarsmış ve dünyayı dolaşan hikayeler gibi o da ta uzaklara kadar yayılmıştı. Aslında bu, Visegrad'a bağlı iki küçük köyün Veliye Lugla Nezuka'nın hikayesiydi. Bu köyler kahverengi tepelerle yeşil yamaçların oluşturduğu amfiteyatrın iki ucundaydı. Kuzeydoğu'da Strajista bucağı kasabaya en yakın olanıydı. Evleri, tarlaları, bahçeleri birkaç tepenin üstünde yayılmış ya da onları ayıran vadiler arasına sıkışmıştı. Bu tepelerden birinin yuvarlak böğründe erik bahçeleri içinde tarlalarla çevrilmiş 15 kadar ev vardı. Bu zengin, güzel bir Müslüman kolonisi olan Velyiluk köyüydü ve stratejisi de bucağına bağlıydı. Ama bucaktan kasabaya daha yakındı. Çünkü Velyiluk'tan inen biri yarım saatte kendini çarşı içinde bulurdu. Onların da öteki kasabalılar gibi orada dükkanları ve işleri vardı. Onlarla Vişegradlılar arasında da fark yoktu. Sadece malları daha güvencedeydi. Çünkü güneş altında, sağlam bir toprakta ve su baskınından uzaktaydı. Halkı kasabanın kötü alışkanlıklarından uzak, sakin, kendi halinde bir yaşam sürerdi. Velyilug'un bereketli toprağı, temiz bir suyu vardı, insanları da güzeldi. Orada Vişegradlı Osmanagiçlerin bir kolu otururdu. Kasabadakiler daha zengin, daha kalabalık oldukları halde halk onları bozulmuş bulurdu ve gerçek Osmanagiçlerin Velyiluglular olduğunu iddia ederlerdi. Erkeklerin hepsi yakışıklı olan, mağrur ve alıngan bir aileydi. Güzel bir evleri vardı. Bölgenin en büyük evi olan yamaçtaki beyaz ev onlarındı. Siyah samandan damı ve 14 camlı penceresiyle daima badanalı, bembeyaz, pırıl pırıl bu ev ta uzaklardan göze çarpardı. Vişegrad'a gelen ya da oradan giden yolcunun ilk gördüğü şey o olurdu. Liyeştam tepesinde batan güneşin son ışınları daima bu beyaz ve parlak eve gelip takılırdı.